Barış Bulut'un hazırlayıp sunmuş olduğu Benim Hikayem başlıyor.
Kimi dertlerini gizler bu hayatta, kimi kederlerini, kimi acılarını gizler, kimisi de hikayesini. Kimi dut yemiş bülbül olur, anlatmaz şikayetini. Gelin birlikte çözelim, dinleyelim benim hikayemi. Barış Bulut'la Benim Hikayem her çarşamba saat 21'de, yani akşam 9'dan 10'a Radyo Gün Batı'da. Kimi dertlerini gizler bu hayatta, kimi kederlerini, kimi acılarını gizler, kimisi de hikayesini. Kimi dut yemiş bülbül olur, anlatmaz şikayetini. Gelin birlikte çözelim, dinleyelim benim hikayemi. Barış Bulut'la Benim Hikayem her çarşamba saat 21'de, yani akşam 9'dan 10'a.
Benim Hikayem.
Kimi dertlerini gizler bu hayatta, kimi kederlerini, kimi acılarını gizler, kimisi de hikayesini. Kimi dut yemiş bülbül olur, anlatmaz şikayetini. Gelin birlikte çözelim, dinleyelim benim hikayemi. Barış Bulut'la Benim Hikayem her çarşamba saat 21'de, yani akşam 9'dan 10'a Radyo Gün Batı'da.
Benim Hikayem.
Benim Hikayem, yaşamın hikayeler sizlerle.
Barış Bulut'la Benim Hikayem devam ediyor.
Hanımefendiler, beyefendiler, çocuklar, gençler, sevgili dostlar, sevgili Radyo Gün Batı dinleyenleri. Efendim hepiniz Benim Hikayemin 4. sezonuna hoş geldiniz diyorum. Bu güzel alkışlar, bu güzel eserler sizler için. Evet efendim, 10 aydır yaklaşık 9-10 ayı geçkin mikrofonlardan şahsım olarak ben uzak kaldım. Benim Hikayem 2018 yılında başlatıldı. birçok radyoda, FM radyolarında, internet radyolarında yayınlandı ve çok da ilgi gördü. Sizlerin sayesinde bugün 58 bölüm olduk. Nice 58. bölümlere diyoruz efendim. Tabii ki de 58 bölümü gerçekleştirmek çok kolay olmadı. Çünkü hakikaten öyle hikayelere, öyle seslere, öyle gönüllere tanık oldum ki bazen nefesimin tükendiği anlar oldu ama bu hikayeler bana yaşamın gerçeklerini, acılarını, hayatta sadece gülmenin değil aslında ağlamanın da bir gerek olduğunu hatırlattı. İnşallah nice 50'lere, nice 100 bölümlere diyelim. Hepinize, tüm dinleyenlerime desteklerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bu başarı, bu alkışlar hepimiz için. Efendim çok alkışlanmayı sevmem, çok da övünmeyi de sevmem. Beni tanıyanlar bilirler. Bugün mikrofonlar memleketim Manisa Soma'da. Çok değerli bir kardeşim var. Onu birazdan çok güzel bir eserle çağıracağım huzurlarınıza. Hilal Özdemir'in derlediği Hiç Pes Etme eseriyle huzurlarınıza davet edeceğim onu. Gerçekten kalbi temiz, gönlü temiz, ailesi de öyle, kalbi, gönlü tertemiz, ferah insanlar. Onun için 58. bölüm ve 4. sezonun ilk konuğunu sevgili Ahmet'i davet etmek istedim. Biz birçok alanda tabii ki de birlikte bir araya geldik. İnşallah güzel projelerde de bir araya geleceğiz. Ahmet'in birazdan ne tür marifetleri var, onlara da değineceğiz. Bizler daha fazla sizi de bekletmeyelim. Alkışlar Ahmet Umut Torun için gelsin efendim. Sevgili Ahmet.
Evet Barış abi.
Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin?
İyiyim ben. Sen nasılsın?
Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Benim hikayeme öncelikle tekrar hoş geldin. Bugün 58. bölüm ve seni davet etmek istedik. Davetimi kırmadın. Geldiğin için çok çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettin.
Asıl sen beni bu güzel programa davet ettiğin için ben sana müteşekkir ederim.
Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür. Efendim Ahmet'e ve ailesine kocaman bir alkış gelsin ve Ahmet de stüdyomuza benim hikayeme hoş gelmiş. Evet. Şimdi evet. Şimdi Ahmet'im, yaşam bazen hepimize maalesef ki aynı şekilde gülmüyor. Biz aslında hayata doğduğumuz zaman annelerimiz, babalarımız hep bizi, işte bir bebeğimiz oldu, bir dünyaya geldi. Her anne, her baba bir evladı dünyaya geldiği zaman çok sevinirler. Ve onun için iyi bir anne, iyi bir baba olabilmek için çalışırlar. Aslında dünyaya getirmek mesele değil de bazen iyi bir anne, iyi bir baba, iyi bir evlat yetiştirebilmek çok büyük mesele diye düşünüyorum ben. Çünkü hakikaten böyle hikayeleri dinlediğimde maalesef anneliğin ve babalığın aslında eve ekmek getirmekten ziyade eve merhamet getirmeye gerek olduğunu ben kanaatindeyim. Çünkü hakikaten yetiştirme yurtlarında, İşte ne bileyim, birçok alanlarda, farklı yurtlarda yetişen birçok arkadaşımla sohbet ettiğimde anne baba sevgisinin çok büyük eksik olduğunu gördüm. Ne mutlu sana, ne mutlu bizlere. İyi bir ailen, iyi bir annen ve iyi bir baban var. Buradan da selam olsun. Bugün de inşallah bir saat boyunca seni dinleyeceğiz. Şimdi sevgili dostlar, saatlerde 21.10'u gösteriyorken bizler www.radyogunbatı.com, www.radyogunbatı.net adresinde canlı olarak yayındayız. Bizlere www.radyogunbatı.net adreslerinden, istek bölümünden, mesaj bölümünden duygularınızı, düşüncelerinizi çekinmeden gönderebilirsiniz. Bizler burada canlı olarak okuyalım. Ahmet'e sorularınız varsa sorularınızı da gönderebilirsiniz. O da buradan yanıtlamak istediklerini yanıtlar. Barış Bulut benim Instagram adresim. Oradan da sorularınızı gönderebiliyorsunuz. Kıymetli gönül dostlarım. Saatlerimiz 21.10, programımız 22'ye kadar sevgili dostlar devam etmiş olacak. Evet sevgili Ahmet, tekrar hoş geldin.
Hoş buldum Barış abi.
Nasılsın, iyi misin, neler yapıyorsun?
İyiyim Barış abi. Şu an malum biliyorsun ki 15 tercih.
Evet.
Yani akrabalarımızın yanına memlekete geldik şu an.
Erzurum'dasınız.
Evet, Erzurum'dayım.
Erzurum'a selam olsun. İnşallah programın sonlarına doğru güzel bir Erzurum türküsü var. Şöyle baktım ekranıma. Onu da inşallah tüm Erzurumlu dostlarımıza armağan ederiz sevgili Ahmet. Evet Ahmet'im, kaç yılında dünyaya geldin? Biraz kendinden bir bahset bakalım.
Tamam Barış abi, şöyle diyeyim. Ben Ahmet Umutlar'ın 13 Ocak 2004 yılında Manisa Soma'da dünyaya geldim. Dünyaya gelirken zor bir süreçten geçtim. Benimle birlikte doğan ikiz kardeşim vardı. Bazı doktor ihmalleri ve hava şartlarından dolayı maalesef ki hayata tutunamayarak vefat etti.
Allah rahmet eylesin.
Ben ama hayata asıldım. Yani o gün orada doğdum. Ondan sonra da işte genellikle çocukluğum güzel geçti diyebilirim. Sevgiyle büyütüldüm. Hiçbir zaman yani gerçek anlamda ailemden ya da etrafımdaki çevremdeki insanlardan şikayetçi olmadım. Hepsi beni durumum ne olursa olsun kabullendiler. Hı hı. Bana farklı bir gözle bakmadılar. Bu beni mutlu etti aslında. Elbette ki hayatımda birçok zorlukla karşılaştım. Hatta hiç karşılaşmak istemediğim şeyler de oldu. Ama bu hayat dediğimiz şey zaten her iki şeyi de içine barındırdığı için.
Evet.
Yani o kadar da anormal bir şey değil aslında. Şu an ben 11. sınıfa gidiyorum. İlk orta ve son, yani ilk, şu an orta öğretimle Cemil Meytan Anadolu Lisesi'nde devam ediyorum. Genel olarak başarılı bir öğrencilik hayatım oldu. Mesela şunu diyebilirim ki hani benim mesela durumumdan ötürü ne arkadaşlarım beni şey dışladılar, ne işte farklı gözle bakıldım. Hatta benimle yarışmaya çalışan arkadaşlarım bile oldu. Genel olarak hayatı sevmeye çalıştım. Tabii bazen hayal kırıklıklarım oldu. Yine bunların hiçbiri benim ötesine geçmedi. Hep bir çalışma, çaba içerisinde oldum. Genel olarak film izlemeyi, müzik dinlemeyi, ondan sonra şiir yazmayı, bir ara çizim bile yapıyordum. Bu tür hobilerle unutuyorum. Okul, fizik tedavi, yoğun bir hayatım var.
Ne güzel. Şimdi Ahmet'im, senin hayatına bakıldığında aslında mücadeleci bir ruha sahipsin. Yani bir şeyleri pes etmemeyi sevmiyorsun, pes etmek istemiyorsun. Ailen de aslında öyle, yani bir şeyi pes etmeyi hiç istemiyor. Bakıldığında annenin, babanın senin ne kadar iyi yerlere gelmeni çabaladığını hem gözlerinizden hem tebessüm edişinizden anlayabiliyorum. 13 Ocak 2004 tarihinde dünyaya geldin Manisa Soma'da ve aslında Manisa bakıldığında biraz daha teknolojinin çok geride kaldığı, halen daha bunu üzülerek söylüyorum çünkü bir şeyleri kabul etmemiz lazım. Geride kaldığı bir dönemde, halen daha da öyle. 2004 yılında tabii ki de her ailenin olduğu gibi senin ailen de seviniyorlar. Ve ondan sonra aslında neler oluyor? Yani neler oluyor dan kast, senin yolculuğun nasıl başlıyor?
Şöyle Barış abi, ben işte annem doğum yapacağı sıra Manisa'da kendi hastanemizde, yani annemin gittiği doktorda, yani kontrolündeki doktorun olduğu hastanede küvez bulunamıyor. O yüzden bizi İzmir Tepecik Hastanesi'ne naklettiriyorlar. Orada da vakit kaybından dolayı işte iç kanamadan ötürü annemin işte canını kurtarmak için bir belli başlı operasyonlardan geçiriyorlar. Kız kardeşim, yani ikiz kardeşim Nazlıcan çıkıyor ama ben çıkmamışım belli bir süre. Sonra sırf işte annemin beni de farklı bir yöntemle, şu an hatırlamıyorum, çok şükür sağ salim hayata getirdiler. Ondan sonra küçüklüğümden beri ben hep rehabilitasyona bir tedavi gördüm. Ya, eskiden bakıldığımda benim annem affedersiniz, ağzımda yemek yemediğimi, çiğni yemediğimi falan söylüyor. Mesela benim bir anım var, anlatmak istiyorum.
Tabii.
Ben eskiden et yemeğini annem küçükken ağzıma verdiğinde yutamıyormuşum. Ama şu an mesela çok şükür ki ben başta annem olmak üzere kat ettiğimiz yolda, şu an mesela etten başka bir şey yemeklerde pek sevmem yani. Eti çok seviyorum.
He, ne güzel.
Ailemizde de espri olarak sana et yediremediğim günleri anlıyorum diye bazen şaka yolda espri yaptığı da oluyor
anne. Evet, yani büyük ihtimal şimdi doğru. Çünkü hani yıllar sonuçta yediremeyip de şu an yedirmesi tabii ki de onun içinde bir espri olarak kalmıştır. Aynen, mantık doğru.
Bir zamanlar mesela sürünen ben şu an aslında bağımsızlığı, yani kendi başıma ayakta durabilme pozisyona geldim çok geç olmasa da. Ama belli Ankara'da belli başlı özel fizik tedavi merkezlerinde havuz tedavisi, ondan sonra robot tedavisi, belli başlı saatlerde özel fizik tedaviler alarak bugüne gelebildim.
Peki
doktorlar genel olarak, sözünü kestim kusura bakma, %100 yürür diyorlar aslında.
İnşallah.
Bende de şu var. Bende uzun süre, yani küçüklüğümden beri diyeyim aslında, bir korkudur ki gidiyor hani mesela. Ama işte şu an benim aslında çok çalışırsam bağımsız bile yürüyebileceğimi söylüyorlar ama işte belli başlı şeyler beni hala belli başlı nedenleri hapsedip duruyor. Şu an mesela aslında ekmeğimi alabilecek durumdayken, yani kendi gidip kendi işlerimi görebilecek durumdayken biraz kendimin de İsmail'in olduğunu söylemeliyim. Ama genel olarak çalışıyorum. Ondan eminim.
Evet, aslında korkularımız bizim hayatımızda bir parça olarak kalır. Yani bizler o korkularla bazen ömür boyu yaşarız, bazen de yıllar yıllar sürer ve belli travmatik nedenlerden sonra bu süreci atlatırız. Dilerim ki sen de bu korkularını, bu süreçlerini yenersin diye düşünüyorum Ahmet'im.
İnşallah. Hayırlısı.
Hayırlısı bakalım. 13 Ocak 2004 tarihinde sen dünyaya geliyorsun ve ailen artık belli şekillerde hastane dolaşmaya başlıyor. O süreç başlıyor ve kardeşini maalesef ki kurtaramıyorlar. Ve onun üzüntüsüyle aslında üzüntü yolculuğu biraz daha farklılaşıp işte İzmir'de belli hastanelerde tedavi sürecin başlıyor. Ve ailene ilk engel durumun ve belli bu durumların açıklandığında anne baban nasıl bir tepki vermişler?
Anne kelimenin doğru kelimeyi kullanmak gerekirse anne kahrolmuş diyebilirim. Uzun süre kendine gelememiş. Ama mücadeleci bir tavrı olduğu için ben onunla gurur duyuyorum. Yani kesinlikle. İlk başta kabullenememiş gerçeği söylemek gerekirse.
Ama zaten kim olsa kabullenemezdi. Yani evet. Bakıldığı zaman hepimizin ailesinde aynen öyle.
Ama sonradan ağlayarak elime bir şey geçmiyor. Ben bu hayata tutunamazsam ondan hiçbir şey koparamam diye düşünüp beni bugünlere getirmiş. Bazen kavga etsek de birbirimizi atsak da onun içindeki o azimden, yani o azime hayranlık duyduğumu söyleyebilirim.
Kesinlikle. Ben de zaten ilk gördüğümde yani bu kadar vay be demiştim. Hani bu kadar yani bu kadar bu azim, bir annenin bağlılığı çok önemli ki bakıldığı zaman aslında... Efendim?
Babamı da unutmamak lazım.
Tabii ki de.
Desteğimizi karşıladık. Evet, en başında da söylediğim gibi Barış abi, ben sevgi dolu bir ailede büyüdüm. Öyle tek yani sevgisizlik içine büyütülmedim. Eğitimimi almak konusunda son derece destek oldular. Hani bazen kendi çevremde de görüyorum. Mesela aynı yaşta olan benim gibi özel durumu olan insanları okula göndermiyorlar.
Maalesef canım, maalesef. Yani üzgünüm.
Alıyorlar ya da hiç almıyorlar. Bütün gün evde oturup
evet.
Hayatları ya yani belki de hayatları için hiçbir şey yapamayacaklarını düşünüyorlar. Ama bu durumda olmadığımı şükrediyorum.
Çok şükür. Sen her zaman alkışlanır bir ailede büyütüldün. Yani bu kesin. Senin de zaten şeyin o yönde. Çünkü ben hakikaten öyle bir arkadaşlarımı tanıyorum ki özellikle Güneydoğu'da işte ne bileyim belli alanlarda belli kırsal kesimlerde maalesef kültür zayıflığından kaynaklanıyor aslında sevgili dinleyicilerim. Kültür zayıflığının vermiş olduğu bir etkenle çocuklar evden dışarı çıkamama ve tamamıyla bir ev kuşu neticesine geliyorlar. Allah yardım etsin. Yaşa dedim ya, çok hikaye dinledim. Bunlara çok vakıfım. Ama ne mutlu sana. Yani sen dışarı çıkıyorsun. Dışarı çıkıyoruz, geziyoruz. Çok büyük şükretmemek lazım. Bakıldığında hani bizden dahaları da var yani. Senden dahaları da var.
Evet, bazen şunu sürekli söylüyorlar. Mesela ben biraz üste bakmayı seven bir insanım. Ama evet. Bazen de diyorlar ki üste, o kadar üste bakacağına biraz alta bak ve şükret.
Doğru.
Önce nanker olmamak geliyor bence.
Kesinlikle. Ben buna katılıyorum. Ahmetciğim, yani üste bakmak yerine biraz daha alt tabakalara baktığımızda bizden daha neleri olduğunu ve nelere şükretmemiz gerektiğini anlamamız gerekiyor. Allah şükredenlerden eylesin. Ne diyelim? hakikaten bu zamanlara kadar seni tebrik ederim. Çok müthiş bir şekilde gelmişsin. Peki şimdi tabii ki de tedavi sürecin devam ederken yaşam da devam ediyor. Ev hayatın devam ediyor, komşuluklar devam ediyor. Ailen işte bir yandan Erzurum Soma arası, Erzurum Ankara arası gidip geliyor. Yani yaşam bu süre içerisinde sizin için devam ediyor ve aile de artık geç de kabullense bir engellinin olduğu benimsendi. Doğru mu?
Evet.
Evet, benimsendi ve bundan sonra artık yaşam başlıyor. İşte kuzenlerin mesela işte ya da en önemlisini sorayım. Komşuların, arkadaşların işte mesela çocukluk zamanlarında çok farklı şeyler yaşadığımız oluyor bizim. İşte ne bileyim ezenler mi ararsın? İşte ne bileyim sen yürüyemiyorsun diyen mi ararsın? Böyle çocukluk zamanlarında...
Evet abi, ben çok çektim.
Evet. Çocukluk zamanlarında kırıldığın oldu mu? Yani içine kapandığın...
Ya şöyle bir şey var. Ben normalde programın çıkacağım için hiç öyle bir önceden çalışma falan yapmadım. Ne geliyorsa öyle...
Net. Ben de aynı. Ben doğal alemle sorarım. Yani doğaldır benim her şeyim. Evet. Hiçbir soru da hazırlamadım. Şu an sohbet ediyoruz.
Çocukluğumda hani erkek benim şöyle söyleyeyim. Genelde hep malum yiyemediğimden dolayı erkek arkadaşlarım daha çok kız arkadaşlarım olurdu. Çünkü ben erkeklere uyum sağlayamazdım. Erkekler ya silahçılık oynar ya kovalamacı oynar ya işte birbirlerine top atarlar, top oynarlar. Ne bileyim bir sürü vesaire oyun oynarlar. Yani hareketli oyun oynarlardı. Mesela ben aslında oynamak isterdim ama hep şunu düşünürdüm. Eğer oynamak istersen beni almayacaklar. Zaten benimle dalga geçecekler. O yüzden ben bunu sevmiyorum derdim, çıkardım. Ben genelde çocukluğumda kuzenlerimle birlikte oynadığım oyunlarda hep mesela evcilik oyunları olur ya kızların.
Evet.
Orada bir baba karakteri olurdum. Ya abi, bir ailemin sahibi olurdum. Ya da işte farklı yani karakterlere bürünürdüm. Ben şöyle kurt gibi zıplayıp herkese ben şeylerde bulunamadım. Bu beni uzun bir süre gerçekten çok üzmüştü. Bir keresinde ilkokuldayken İlkokul öğretmenimi çok seviyorum. Buradan da selam olsun.
Selam olsun.
Mehmet Ali.
Selam olsun efendim.
Arkadaşlarım benden onlara hakemlik yaptı. Yani çalıştırmamı istemişti. Ki oyun bağında hani benim bu konuda bir bilgim yoktu. Ama işte onları gelip izlememi istemişlerdi. Ben de mesela onları öyle görünce dayanamamıştım. Ağlamaya başlamıştım. Başarmaz. Çok iyi hatırlıyorum. Onlar... Yani kurçuk oynayabiliyorlar. Ben ancak burada tekerlekli sandalyenin üstünde varım gibi düşünüyordum.
Peki hiç mesela hani bilmiyorum böyle bir şeyi kırmak mı derler? Hani işte direnci kırmak. O hissi kırmak. Mesela işte tamam hani belli şekilde bir bacak fonksiyonlarımızı, el fonksiyonlarımızı kullanamadığımızı sen de ifade ettin ama mesela oynayıp zıplamak yerine mesela yerde sürünüp de onları yakalamayı veya o evet ben de yapabilirim ya demeyi tercih ettin mi yoksa bir korku yine seni sardı mı?
Ya denedim tabii ki. İşlerine girmeyi denedim ama hepsinde sıran oldu. Bir de zaten bende şöyle bir şey var. Ben çabuk yani küçükken daha çabuk pes eden bir insandım. Büyüdükçe pes etmemeyi öğrendim diyebilirim.
Tabii öyle olur.
O zamanlar bir kere yaptığımda hemen kötü sonuç aldığımda bırakıyordum. Hı hı. Ama şu an öyle değilim.
Çok şükür şu değil mi? Evet.
Daha farklı değil. Yani bir kafa yapısına sahibim. O zaman çocuktum. Ya bir de o zaman Barışar aslında bunları yaşamama rağmen o zaman hayatımın daha böyle kalabalık mutlu olduğu anlarmış. İnsan hani yaşadığı zamanın kıymetini bilmez derler ya daha sonra büyüdükten sonra anlar. Bu gerçekten çok doğru bir
doğru.
Yani tespit. mesela şu an 4-6-7 yaşıma dönmeyi isterdim.
Herkes ister aslında bakıldığı zaman. Çünkü yaş gittikçe artık belli şeyler kafada renkleniyor. Belli şeyler, şeyler kafada daha iyi oturuyor. Şunu sorayım sana. O çocukluk yıllarında tabii çok ağladın, üzüldün. Bu...
Demiştin ya, böyle hani hiç engel durumunu falan şey yap, sordular mı falan filan. Evet, kendi çevrem olsun, ailem olsun bunu pek hissettirmedi ama mesela sokağa çıktığımızda bunu farkındalık olsun diye söylüyorum. Sürekli annemi durdurup annemin yüzüne geçmiş olsun nesi var cirit diye soran insanlar olurdu. Evet, geçmiş olsun nasıl kötü bir laf değil ama bunu yaşayan bir insan için farklı anlamlar çok ifade edebiliyor. Bazısı da doğru düzgün hastalığının sebeplerini sorarlardı. Mesela onlara saygım var. Ama sırf acımak için böyle durdurup soran insanlar gerçekten en nefret ettiğim insanlardı. Bir sürekli sokakta dolaştığımız zaman bana bakarlardı. Ben de mesela annemi mahcup ediyormuşum gibi düşünürdüm. Sonuçta o beni yanında taşıyor.
Evet, ama o senin tabii ki de kalbindeki bir nasıl söyleyeyim sana, bir çiçek gibi taşırdı. İnsan çiçeğini hiçbir zaman kalbinde taşırken, yanında taşırken, elinde taşırken hiç ağır hissetmez. Öyle düşün kesinlikle. Ben bunu sana en kalbi duygularımla söylüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi görünen köy kılavuz istemez diye bir atasözümüz var bizim. Bunu boşuna dememiş atalarımız. Hep yazılarımda bugüne kadar birçok gazetede yazdım. Yazılarımda hep şunu söylemişimdir. Lütfen kitap okuyun. Lütfen kültürünüzü arttırın. Çocuklarınız sizin köleniz değil. Veyahut da başkaları sizin köleniz değil. Veyahut da başkalarına söyleyeceğiniz cümleyi bin kere düşünün. Bin kere süzgeçten geçirin diye defalarca söyledim ben bunu. Şimdi bunun olmasının sebebi işte yine aynı şeye geldik. Yine burada belki dinleyicilerimiz beni farklı anlayacak ama ben kimsenin herhangi bir bölümüne asla farklı düşünmeyin. Burada yine kültür eksikliğinden kaynaklı olarak, yani özellikle Ege bölgesi, Akdeniz, işte hadi bölge ayırmayalım, bu bölgenin sadece evden işte komşuya, komşudan eve havasına giden stratejik bir ev hanımı veya da stratejik bir ev erkeği, herhangi bir şey, kitap okuyor musun desen gazete okuyorum ben, çok kültürlüyüm diyecek. Ama gazete okumak inanın bir şeyi kazandırmıyor. Lütfen kitap okuyun. Kitap okumak size hayatı en iyi şekilde öğretir. Ahmet de bana katılacaktır diye düşünüyorum. Kitap okuyun. Bu sorular şimdi biraz daha azaldı Ahmetciğim ama ben de aynı şeyleri yaşadım. 2001'de, 2002'de çok iyi hatırlarım. Anneciğimin kulağının ne oldu, geçmiş olsun deyip bana böyle möl möl bakanları bilirdim. O yüzden artık geçti gitti diyoruz. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Peki efendim, devam ediyoruz. Sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor. Hemen saatlerimize de bir bakalım. 21.34. Oo, bayağı da geçmiş Ahmet. Bayağı bir sohbet etmişsin seninle. Memnunsun. Nasıl gidiyor? Gayet güzel değil mi? Peki. Gayet peki. Güzel. Evet sevgili dostlar. Nasıl? Evet, şimdi ben zaten birazdan mesajlara bakacağım sevgili Ahmetciğim. Şimdi efendim, hem Ahmet'in dinlenmesi hem de bizim de şöyle bir dinlememiz için bir ara verelim efendim. Erzurum Çarşı Pazar diyoruz. Güzel bir Erzurum türküsü gelsin. Tüm dinleyenlerimize, tüm Erzurumlu dostlarımıza gelsin bu güzel türkü. Ardından bizler kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz. Efendim ayrılmayın diyoruz. Kısa bir ara, ardından devam.
Adan yakar yıkar ne varsa etrafında. Bir de bakmışsın yapayalnızsın. Yine de sensin.
Benim hikayem, yaşamın hikayeler sizlerle.
Benim hikayem.
İşte yaşamı aslında herkes için eşit kılmayan bir nokta var. O da hayatın, kaderin bize farklı kavramları çizmesi. Ahmet de bunlardan bir tanesi. Sevgili Ahmet, kaldığımız yerden devam edelim. Bir Erzurum türküsü dinledik. Tüm Erzurumlu dostlarıma gelsin. Erzurum'dan çok dinleyenlerimiz var. Allah razı olsun. Zaman zaman da Erzurum'dan konuklar aldık. Ahmet de bunların içine eklendi. Şimdi işte çocukluğumuz, kaybettiğimiz çocukluğumuz bazen bizim içimizi yakıyor. Ama geriye dönüp iyi ki diyoruz bazen. Hiç Ahmet çocukluğunda iyi ki dedin mi?
Ama gençliğe geçtiğim dönemde orada bir sıkıntılar yaşamaya başladım.
Peki yani bu iyi ki demendeki sebep neydi aslında? Yani nasıl açıklarsın? Nasıl?
Yani ilk arkadaşlarımdı. Hı hı. Şöyle söyleyeyim. Mesela biz yani 8-9 öğrendiğimdeyken mahalle arkadaşlarımla işte toplanırdık. Bey, kız erkek fark etmiyor, karışık. Hepsinin de sağlık durumu yani iyiydi. Mesela ama onların içine ben de onlardan biriymiş gibi hissedebiliyordum.
Evet, işte bu çok güzel bir şey. Aslında hep çocuklara dediğimiz seminerlerde hep söylediğimiz bir şey var. Çocuklara bu kavramları anlatın, bu kavramları ben gösterin.
Bence ebeveynler yemek yemeyi, su işte yemek yemeyi, konuşmayı, işte görgü kurallarını öğretirken bence bir engelliyle nasıl iletişim kurulmasını öğrenmeliler ve kendi çocuklarına da aktarmalılar. Bu gerçekten yani en azından bizim ülkemiz için geçerli yani olması gereken bir şey diye düşünüyorum.
Kesinlikle öyle. Kesinlikle Ahmetciğim, sana katılıyorum. Ama ne mutlu ki ya, ben hep hani dedim ya işte birçok hikaye dinledim. Çocukluğunu yaşayamayanlar vardı ama sen geriye dönüp baktığında çocukluğumu yaşadım diyebiliyorsun. Ne mutlu sana.
Yani dışarı çıkamadım. Çıkamadığım oldu. Ama beni yalnız bırakmayan arkadaşlarım vardı. Hani şöyle söyleyeyim. %100'lük olmasa da %50'lik olmasa da bir şeyliğinden ben de yakaladım.
Güzel değil mi? Aynen öyle. Hayata... En azından belli bölgede bir gülümsedin yani. En azından çocukluk buymuş be dedik yani.
Kavga etmeyi tattım, barışmayı tattım.
Ya.
Ondan sonra gülmeyi tattım. Bir sürü şey. Biz mesela ilkokula giderken bizim içimizde bir tane arkadaşım vardı, Umut diye. Onun ticari zekası biraz... Yani böyle satış, alım, satım yapmayı çok severdi. Biz mesela marketten işte kola, fanta alır, pet bardakları doldurup insanlara yani 1 lira karşılığında mesela satardık. Sonra da onları bağışlardık yani.
Hay.
Bağışladığımız da oldu, kendimizde harçlık yaptığımız da oldu. Ama mesela o benim için çok özel bir şeydi. Ve mesela... Böyle şey, şunu da söyleyeyim. Arkadaşların yani bir şey, yani bir olay olacaksa diyelim, bir oyun kurulacaksa o oyunu benim kurmamı isterlerdi. Başında benim olmamı isterlerdi. Hatta ilkokulda falan arkadaşların bilmiyorum oturmak için birbirleriyle kavga ediyorlardı bile.
Ya bende de öyleydi ya. Lisede de hakikaten ben onu yaşadım. Lisede benim yanımda oturmayı efendim işte illa ben olayım, benim düzenlemem çok isterlerdi. Ben de ne arıyorsunuz bende derdim ya. Buradan selam olsun lisedeki arkadaşlarıma, dinliyorlarsa bizi. Demek bir şeyler, insanlara bir şeyler aktarıyoruz herhalde Ahmetciğim ya.
Evet, sen de ben de sonuçta belli şartlardan hayatın belli kademelerinden geçtik. Olabilir. Nasıl bizim onlardan öğreneceğimiz şeyler varsa onların da bizden öğreneceği şeyler olduğunu düşünüyorum.
Kesinlikle öyle. Peki Ahmet'im, aylar ayları kovaladı, yıllar yılları kovaladı. Sen artık yavaş yavaş serpildin, belli yaşa geldin ve artık tedaviler de tabii sürüyor ama ortaokul çağın geldi. İlkokulda bakıldığında işte belli... Okul müdürleri bazen çocukları, engelli çocukları özellikle okula almak istemezler. İlk önce bu bölgeden sorayım. O zorlukla karşılaştın mı? Daha sonra da ortaokul çağına geldiğimizde bazen çok zor olsa gerek okul arkadaşlarımızdan ayrılmak durumunda kalıyoruz bazen işte belli rehabilitasyon merkezlerinde. O zaman içine hüzün kaplar mıydı? Yani onları... Benimserdin, evet anlattın ama daha başka bir şey, daha bir hüzün olur muydu içinde?
Tabii ki dördüncü, ben senin sonra cevap vereyim Barışan. 4. sınıfın sonunda Salih Sümük ağlayarak ben okuldan çıktım. Takdir belgesi ve onur belgesiyle çıktım. Biz o zamanlar kütüphane görevli. Yani ben o zamanlar arkadaşlarımızla birlikte biz kütüphane görevlisi durumundaydık. Kütüphane görevlisi kanadığımız bize devretmişti orayı. Belli işte misal bizim sınıftan grup grup tartışmalar falan çıkıyordu. Ara sıra ben işte bakacağım, ben yöneteceğim falan filan diye. Ama hepimize mesela belge vermişlerdi. Onur belgesiyle takdir belgesiyle ayrıldım. Ama en çok da orada bıraktığım anılarımı özlüyorum. Uzun zamandır da okulumu ziyaret etmedim.
Bayağı olmuştur ziyaret etmeyeli değil mi?
Evet.
Öğretmenlerin sana karşı nasıldı Ahmet?
Ben bunu söylemeden eminim. Ya mesela Barış abi benim birinci sınıf öğretmenim, ismini vermek istemiyorum.
Tabii tabii.
Kendisi işte beni gördüğü zaman, yani benim işte durumumu anladığı zaman, benim gördüğü zaman ilk başlarda pek böyle yakın davranmaya çalıştı, sıcak davranmaya çalıştı. Benim öğretmenimin işte ben arkadaşlarımla bir yaş büyüğüm, iki sene alan sınıfına gitti.
Tamam.
Şimdi birinci sınıfta biliyorsun okumaya zor bir yani uğraş. Öyle kolay kolay o yaştaki bir çocuğun yapabileceği çok bir şey de değil. Zorla, yani illaki zorlanırsın.
Hı hı.
Ben de yine benim şöyle bir huyu vardı. Sınıfta iki tane arkadaşım vardı. Bunlardan birisi gerçekten çok çalışkandı. Bir kız arkadaşım vardı. Bir de erkek arkadaşım vardı. O da çalışkandı. Ama yani onun benden bir farkı olduğunu düşünmüyorum. Bana sürekli şu baskıyı yapardı. Senin işte yaşın büyük. Yaşım büyük olduğu için de belli başlı şeyleri herkes önce ben öğrenmediğim için yoksa niye beni okula gönderiyorlarmış? Beni okula göndermemeleri gerekiyormuş. Benim yerim rehabilitasyon merkeziymiş, özel eğitimmiş. Ondan başka bir yere gidersem benim için kötü olabilirmiş. Bana bunu söylüyordu.
Evet.
Ve bir keresinde yıl sonu gösterisinde anneme pelerin diktirdi. Kılıcım falan vardı. Benim de prens kostümü olur yani.
Evet evet biliyorum.
Müsamere falan. Ben onları giydim. Şiir okunacak, yani gösteri yapılacak, şiir okunacak. Tam sahneye çıktık. Her şey başladı. Şiir okumaya başladık. Arkadaşlarım benim önüme geçirdi ki kimse beni görmesin. Beni duymasın. O zaman farkında olmayarak mı yaptı, farkında olarak mı yaptı bilmiyorum. Ama ben arkadan yine sesimi duyurmaya çalıştım. O anda birden annemin sahneye girişiyle, beni almasıyla daha gösteri bitmeden çıkarmasıyla birlikte aralarında tartışma çıkmıştı. Ondan sonra işte uzun bir süre tartışma çıktı zaten velilerde şikayetçiydi. Daha sonradan annemden özür diledi ama ben olay kapanmış olmasına rağmen hala belli başlı şeyler etkisindeyim. Mesela ben bana Kürtçe derslerinde mesela hani okutma olur ya.
Hı hı.
İçinde okul derta yani takip ettirir sonra bir durdurur başkası devam eder. Ben her seferinde o adamın yanında o kadar güvensiz oluyordum ki sesim o kadar titriyor ki titredikçe benim sürekli üstüme giriyordu. Beceremiyorsun falan filan, senden bir şey olmaz gibi ithamlarını da duydum. Ki bunlar bence hafifler. Hani bir tane arkadaşım bunun motoru yavaş çalışıyor diyordu. Çünkü onun için Barış abi iki arkadaşından başka hiç kimse önemli değildi.
Yani şöyle söyleyeyim ben sana. Biz Türkiye'de engelli kavramını anlattık mı, anlatamadık mı bilemedim ama şunu söyleyeyim.
Şu anda Barış Akçı'ndan kim o? Yani benimle eşit seviyede olduğunu düşündüğüm arkadaşım benden daha düşük bir liseye gidiyor.
Yani artık hani işte çaba derler, çaba buna derler. Pes etmemek buna derler. Şunu söyleyeyim ben sana. Ben hep diyorum arkadaşlar, yani işte belli şekilde belli.
Ondan sonra gelen öğretmenlerin hiçbir şekilde bu durumları yaşamadım. Hepsini de çok sevdim.
Ya.
Ayrı ayrı çok sevdiğim öğretmenlerim oldu. Hele ki en sonki öğretmenim Mehmetcan hocamı çok seviyordum.
Evet.
Seviyorum da.
Evet. Belli iller işte sadece işte bu kültür eksikliği bakımından hep ne derler ona?
Bunu il olarak değerlendirmemek lazım. Bunu aslında ülke olarak değerlendirmek lazım. Hep bölge bölgede ayırmak, evet, bence ayıp bir şey olur. Çünkü her bölgenin kültürlü insanına bak, kültürsüz insanına bak. Kültürlü olmak sadece okumakla olan bir şey de değil. 3 tane, 4 tane, 5 tane üniversite bitirip yüksek lisans yapıp bir engelliyi kucaklamayı düşünen birinden de ben aynı şeyi bekledim yani.
Evet, aynı şey. Ama işte burada biraz da kendimiz yetiştirmiyoruz Ahmetciğim. Böyle de bir durum da var kardeşim. Hem kendimizi yetiştirmiyoruz, bir şeyleri okumuyoruz, araştırmıyoruz. Bu da bizim için çok büyük kayıp.
Bilmiyorum. Evet, doğru. Ben mesela kendime çok kızıyorum. Benim mesela otobüs kartı hakkım varmış. Ya ben bunu bilmiyordum.
Evet.
Geçen gün annem söyledi.
Ve aylar yılları geçtikten sonra artık senin için ortaokuldan da veda vakti geldi. Kaç yılında mezun oldun ortaokuldan?
Bu yaşadığım ortaokulda değildi bu arada.
Ha, biliyorum.
İlkokuldan anlattım.
Biliyorum. Ortaokuldan
şöyle bakıldığında 2022-2021 16 falan olması
2016 ama. Aynen. Ama sen ortaokulu da güzel geçirmişsin. Yani sadece şöyle baktığımda
ortaokulda güzel geçirdim. Arkadaş olarak yani oradaki arkadaşlarımla sorun yaşadım. Yaşımın ilerlemesiyle benim de bazı yani yapmamam gereken şeyleri yaptım. Onların da bana karşı yapmaması gereken şeyleri yaptım. Ama ne olursa olsun ben ortaokul arkadaşlarımı da seviyordum. Çünkü neden biliyor musun? Hani bahsetmiştim ya, benimle yarışma şeyine giriyorlardı. Hani beni farklı bir statüye koyup bana harcamıyorlardı. Yani benimle cıkacık, yani yarışan benden daha yüksek not almaya çalışan erkek arkadaşlarım oldu. O dönemde arkadaş sıkıntısını çok çektim, yalnızlık çok çektim. Ama hiçbir zaman diğerlerinden eksik ya da ayrı bir bilim olduğunu ne sınıf öğretmenim gösterdi, ne diğer hocalarım gösterdi, ne de arkadaşlarım. Hiçbir zaman da ayırt etmediler. Bizim sınıfta başka bir zihinsel özel durumu olan bir arkadaşım vardı. Mesela ben koskoca sınıfta hem kendimi müdafaa etmeye hem onu müdafaa etmeye çalışıyordum. Ona verdikleri tepkiyi bana veremeyeceklerini onlar da çok iyi biliyordu. Birçok yerde kendimi haklı çıkartmayı, kendi hakkımı savunmayı gösterdim diye düşünüyorum.
Bence de gösterdin. Bence ben senin her zaman başarını takdir eden biri oldum ve bundan sonra da öyle olacağım. Şimdi artık ortaokuldan mezun olduktan sonra yavaş yavaş lise çağları geliyor senin için. Lise çağında anneni başka bir endişe kapladı mı? Yani acaba işte burada ne olur? Artık çünkü yaş çok farklı yere geldi ve süreç farklı yere geldi.
Kesinlikle o annemden önce ben de oldu. Gelecek korkusunu hala yaşıyorum. Ama umarım her şey güzel olacak.
İnşallah. Lise arkadaşlarına nasıl aran?
Güzel.
Güzel.
Yani arada ufak tefek tartışmalarımız olsa da yani 41 kişilik bir sınıfımız var. Yani herkesle o kadar muhatap olmak zorunda olmuyorsun. Kendi arkadaşların oluyor. Yani
tabii canım.
Herkes sevmek zorunda da değilsin. Yani kendi kafana uyan insanı bulduktan sonra idare edebiliyorsun. Ben ortaokulda bunu yapamadım ama lisede gerçekten bak bence hep en başında ne dedi? Benim hep kız arkadaşım oldu. Ama ben lisede ilk defa bir erkeğin gelip benimle tanıştığını gördüm.
İlginç değil mi?
Erkek arkadaşlarım saymadan söylüyorum bunu.
Peki hayatında hiç pişmanlık duydun mu? Yani keşkelerin oldu mu Ahmet? Nedir keşkelerin?
Çok fazla. Birçok arkadaşımın kalbini kırmışlığım var. Biraz ağzım yani dobra demeyeyim. Biraz fazla gerekli dedi. Dürüst olduğum zamanlar oluyor. Ortaya atladığım zamanlar oluyor. Ağzım biraz pervasız. Hatasız kul olmaz Barış abi. Benim de kötü tarafım bu. Ama merhametli bir insan olduğumu düşünüyorum. Dürüstüm. Asla kimsenin arkasına gelip konuşmam. İncitici olsam da gider yüzüne söylerim. Ne düşündüğümü. Kötü bir şey düşünüyor olsam bile işte ben burada kaydediyorum. Bazen de şimdi ben sokakta büyümediğim için çok kavga gürültüyle büyümedim. Hep sakin bir çevrem oldu. Yani benim şey elim sıcak tutan sokusuya sokmadım. Yani böyle kavga gürültülü sürekli küçük bakmadır. Sokak hayatını yaşasaydım bu kadar kafama da takmazdım. İşte bu yaşadığım olaylardan sonra bile kafama takmayayım var.
Yani bence kafana da takmamalısın. Çünkü kafaya takılacak. Yani bu hayatta bu dünyaya sadece bir kere geliyoruz. Ve o yüzden istediğimiz şeyleri yaşamalıyız. Elimizden geldiği kadarıyla merhameti yaşamalıyız, sevgiyi yaşamalıyız. Hayvanları sevmeliyiz, doğayı sevmeliyiz, çiçekleri sevmeliyiz. Dışarı çıktığımızda gökte uçan kuşları sevmeliyiz. Hiçbir şey kafaya, yani sağlık bu dünyada hiçbir şeyden de sağlık çok değerli bir şey. Gerçekten. Her şey, sen de bunu biliyorsun. Her şeyi geri getirebilir belki parayla. Bir göz ameliyatı olursun. Paranla birlikte belki bir şeyler daha iyi görebilirsin. Ama belli çok az belki de görürsün. Ama eski görüntünü sağlayamazsın. İşte sağlık bazen parayı maalesef delemiyor. Yani sağlık her şeyden üstün. Bence. O yüzden kafana takmamanı tavsiye ederim. Yavaş yavaş da sürem doluyor. Dinleyen tüm dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Bugün çok güzel bir program geçirdik. Ahmet'im 11. sınıfa gidiyorsun şu anda. Değil mi?
11.
Seneye inşallah üniversitede göreceğiz seni. Ondan sonraki sene pardon. Özür dilerim. Rabbim bu günleri de göstersin cümlemize. Ahmet'in aynı zamanda dostlar edebiyata da büyük ilgisi var. İnşallah yakın zamanda güzel bir proje olursa Ahmet'te de
abi biraz yazmayı düşünüyoruz. Yani şu aralar okumamı biraz fazlalaştıracağım. Daha çok kitap okumaya çalışacağım.
Lütfen.
Yani kitap yazma işiyle uğraşmayı düşünüyorum.
Lütfen, daha lütfen. Evet, ben her zaman destekçinim. Çok güzel olur senin için de. Evet Ahmet'im, şimdi sevgili dostlar, benim hikayemde yeni oluşan bir köşeyi anlatacağım sizlere. Gecenin notu. Her konuğumuz programın sonunda bir atasözü olur, bir şiir olur, bir söz olur. Sizlere gecenin notu olarak aktaracaklar. Bugün de Ahmet tabii ki de ilk konuğumuz. Ahmet, gecenin notu nedir?
Hayata nankörlük etmenin bir amacı yoktur. Hayata sarılmanınsa çok faydası vardır.
Evet, çok güzel bir söz aslında, değil mi sevgili dostlar? Bir daha söyle istersen. Bir daha söyleyebilir misin?
Hayata nankörlük etmenin bir faydası yoktur. Önemli olan ona sarılmaktır. Önemli olan azmin, çabanın değerini görmektir.
Gerçekten güzel bir sözmüş, güzel bir gecenin notuymuş. Buradan selam göndermek istediklerim var mı? İstersen son sözlerini alayım. Katıldığın için çok teşekkür ederim.
Beni izle, tüm akrabalarıma selam gönderiyorum. Ben katıldığım için teşekkür ederim.
Çok mutlu oldum seni tanıdığıma. Dilerim hayatında hep güzellikler olsun, hep mutluluklar olsun, güzel şeyler senin olsun. Hayatında her zaman için Ahmetciğim, seni yürekten alkışlıyorum gerçekten. Her zaman için güzel dileklerin kabul olsun inşallah. Biz her zaman senin yanındayız. Güzel projelerde inşallah bir arada olalım.
Kandilin mübarek olsun Barış abi bu arada.
Efendim?
Kandilin mübarek
olsun. Sağ olun. Sizlerin de tüm dostlarımın kandili mübarek olsun. Yarın Regaib Kandili. Aynı zamanda da zaten radyomuzda program var. Hepinizin, tüm dostlarımın, tüm dinleyenlerimizin, tüm insanlığın Regaib Kandili mübarek olsun. Rabbim nice kandillere erişmeyi cümlemize nasip eylesin efendim. Efendim bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya aynı saatte saat 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.